Merhaba millet. Bugün Girişimci Nasıl Olunmaz adlı podcast'imizin diğer ucunda genç yetenek Batu Akdeniz var. Batu hoş geldin.
Hoş bulduk. Selamlar.
Ya nasılsın ilk olarak?
Yani nasıl olayım? İşte artık delilikle deli olmamanın arasında bir yerde bir çizgide gezdiğimi düşündüğüm bir dönem geçiriyorum ama galiba yavaş yavaş atlatıyoruz. Öyle umut ediyorum o yüzden.
Aynen öyle. Yani biz de aynı şekildeyiz. Biz de artık psikolojik olarak biraz bunalıma girmeye başladık. Bir 2,5-3 aylık bir süreç olduğu için. Umarım en kısa sürede bu problemi atlatırız.
Evet, öyle gözüküyor umarım.
Şimdi o zaman senden biraz kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Özellikle erken hayatındaki müzik ilginden başlayarak. Tamamdır, sendeyiz.
Okey. Her şey benim dedemin bana bir klavye almasıyla başladı. Ufak oyuncak bir klavye. Onunla reklam müziklerini çıkartmaya başlamışım. 5-6 yaşındaydım. Sonra bir Çok Sesli Müzik Derneği'ne gittim. Orada şarkı söylemeyi öğrendim. Yani en azından öğrenmiş olduğumu umuyorum. Çok hatırlamıyorum o dönemleri çünkü çok küçüktüm. Ardından gitara başladım 14 yaşında liseye yeni başladığım zaman. Tabii ki kızlara hava atmakla ilgili hiçbir derdim yoktu yani. Tamamen müzik. ama sonra gitar ve özellikle rock müzik benim için çok büyük bir tutku haline geldi. Ve o zamandan beri onu yapmaya çalışıyorum. O zamandan beri müziğin bayağı bir içindeyim diyebilirim.
Yani müziğe olan ilgini çok küçük yaşlarda fark etmişsin gözüküyor. Yani bu ilgi ya da yeteneği fark edebilmek açıkçası çok önemli. Yani 6 yaşında reklam müzikleri yapmaya başladığını söyledin. Yani 6 yaş bence çok harika bir şey. Yani bu işe başlamak için yani çok iyi gibi geliyor bana. Yani açıkçası çok fazla müzikle alakam yok. Yani en fazla müzik dinleyebiliyorum ama üretme konusunda baktığınız zaman 6 yaş çok erken bir yaş. Yani bu yeteneğinizi bu fark edip ilerlemeniz çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Şimdi
Tabii ki mutlaka.
Diğer sorularıma gelmeden önce biraz da girişimciliğin tanımından bahsetmek istiyorum. Şimdi bazen gelenekselleşmiş girişimcilik tanımında müzisyenler ya da sanatçılar girişimci olarak sayılmıyor maalesef. Aslında sayılmıyor değil. Belirli bir kesim bunu saymıyor. Yani neden saymıyor? İşte bir tamamen satılan bir ürün olmadığını düşündüklerinden dolayı. Ancak bize göre aslında müzik girişimciliğin tanımına uyan en önemli yerlerden birisi. Yani çünkü siz sıfırdan başlıyorsunuz bu işe. Bir anda popüler olmuyorsunuz. Bir anda Vahiy İner gibi söz yazmıyorsunuz. Şarkı oluşturmuyorsunuz. Ritim oluşturmuyorsunuz. Biz bu yüzden müzik girişimciliğine önem veriyoruz. Şimdi sana birkaç sorum var. Biraz biyografini incelediğimiz zaman 14 yaşında bir dönüm yaşadığını yazmışsın. 14 yaşında arkadaşınla beraber gitar kursuna gittikten sonra bayağı hayatında değişiklikler olmuş. Ondan biraz bahsedebilir misin?
Tabii aynen. Ya işte o da aslında o hikayeyi de benim hep ortamlarda anlatıp hayatta bazı şeylerin nasıl bir anda değişebileceğine de dair bir hikayeydi. Arkadaşım gitar kursuna yazılmaya gidiyordu. Ben o zaman müziğe ilgimi kaybetmiştim. Yani çocuk yaşlarda koroya gitmiştim falan okey ama gitar kursuna yazılmak gibi bir niyetim yoktu. Ben Ankara'da yaşıyorum. Hala yaşıyorum diyebilirim. Tunalı'ya gezmeye gidecektik biz arkadaşım gitar kursuna yazıldıktan sonra. Ben sadece ona eşlik etmeye gitmiştim. O sırada gitar kursundaki öğretmen bana senin de koro geçmişin varmış. Sen niye başlamıyorsun? Sen de başla gitara. Bak bir ay dene falan demişti. Okey tamam olur. Niye olmasın? Falan gibi başlamıştım ama çok yakın arkadaşım Barış Ercan. O sonra daha farklı profesyonel hayatın farklı kısımlarına kaydı. Gitar onun için bir hobi olarak kaldı. Benim içinse tam aksine acayip bir tutkuya dönüştü. Ve düşünsene yani o gün belki ona oraya gitmeseydim onunla. Bunlar hiç olmayacaktı. Enteresan bir deneyimdi benim için.
Ya evet bu tür girişimciliklerde zaten anlık bir olay hayatınız akışını değiştirebiliyor. Tanıştığınız bir insan, herhangi birisinin söylediği bir cümle bile. Yani mesela sokakta geçerken yani yanda konuşan birisinin cümlesi bile sizi çok büyük etkileyebiliyor bu girişimcilik üzerine. Hani sizin de evet. 14 yaşında yani büyük bir şans olmuş sizin için anladığım kadarıyla. Ve arkadaşınızla da hala görüşmeye devam ediyorsunuz anladığım kadarıyla yeniden.
Evet, evet evet, o en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi zaten. Geçen kahve içtik birlikte, aynen bunu anıyoruz, bu hikayeyi de anıyoruz çoğu zaman.
Evet, şimdi biraz önce Ankara'dan bahsettin. Doğduğun şehrin gelişimine etkisiyle konuşmak istiyorum. Çünkü özellikle girişimcilik olarak baktığımız zaman İstanbul ve Ankara bazında düşündüğüm zaman İstanbul ve Ankara'daki girişimcilik tamamen farklı. Yani yatırımcılar yatırımcı bazında baktığı zaman, ürün bazında baktığı zaman çok daha farklı şeyler istiyor. Yani ve üretici olarak baktığı zaman da üretebilme kapasitenin olması lazım şehrinde. Yani Ankara, Türkiye'nin her şehrinde kolay bir şekilde girişim ya da müziğe başlayamıyorsun. Biraz da Ankara'nın senin girişimin olan etkisinden konuşmak istiyorum. Nedir bu Ankara olayı sence?
Müzikal açıdan tabii değerlendirebilirim ben bunu. Öbür aynen. taraflardan. Müzikal açıdan düşündüğümüz zaman tabii ki İstanbul'da çok daha fazla şansın olduğu açık. Çok daha fazla bir işi, bir business'ı yönetmek açısından çok daha fazla avantajı olan bir yer ama eğer müziği bir girişimcilik olarak değerlendiriyorsak Ankara'nın da bence üretim anlamında çok fazla avantajları var. Çünkü burada yapılacak çok fazla bir şey yok. Ben Ankara ile ilgili röportajlarda da sorular geldiği zaman hep böyle söylüyorum. Yani dışarı çıkıp çok fazla gezebileceğin yer yok. Ankara'yı 3 günde bitirirsin açıkçası.
Ya kesinlikle ve doğru evet. Ankara şehri.
Ve çok da güzel yağmur yağar mesela Ankara'ya. Yağmur mesela beni hep beslemiştir. İşte gri şehir derler hep. Beton ve yağmurdan ibaret derler. Biraz Gotham'a da benziyor. Batman'in şehrine.
Aynen yani, öyle. Ben de Ankara'da evet. yaşıyorum. Ya bazen ciddi evet. anlamda gri şehir havasını görüyorum. Ama şöyle evet, bir durum evet, var. Tabii. Nereye gidersem gideyim. 5 günden fazla o şehirde kaldıktan sonra İstanbul olsun, İzmir olsun, Antep olsun herhangi bir şehire gittiğim zaman 5 gün sonra kesinlikle Ankara'yı özlüyorum. Ne olursa olsun.
Sıcak olsun, gerçekten olsun. Öyle çok öyle bir etkisi var. Bunu sadece Ankara'da yaşayanlar, Ankara'da büyüyenler anlıyor. Sonradan Ankara'ya gelenler mesela nefret edebiliyorlar Ankara'da. Ama onları da anlıyorum tabii. Şehrin çok fazla bir şey sunmadığı bir gerçek. Ama üretimsel açıdan bence çok güzel bir şehir, çok avantajlı. Çok da fazla zamanın oluyor bir şeyi düşünmek için. Çünkü bir yerden bir yere gitmek kolay mesela. Abi yani ulaşım kolay. Her şeyden önce İstanbul'da bir yerden bir yere gidiyorum. 2 saat, 2,5 saatim geçiyor. O kadar yorulmuş oluyorum ki o güne başka bir şey planlayamıyorum mesela. Ya Ankara'da
kesinlikle.
Düşünmek için çok fazla zamanım var Ankara'da. Çok da güzel stüdyolar var. Mesela üretimin o tarafına da geçerim hadi. Yani Ankara'daki stüdyoların İstanbul'dakilerden artık çok da fazla bir farkı yok. Müzik stüdyolarının, kayıt stüdyolarının. Ben albümlerimi de, EP'lerimi de yani Heavy Sky'dan başlayarak şu ana kadar yaptığım her şeyi de Ankara'da kaydettim. Yani geri gelince İstanbul'da kaydederim ama Ankara'nın o konuda da bir eksiği yok. Artık eskisi gibi de değil. Bence oldukça avantajlı, gayet güzel. Ulaşımı kolay. Ben memnunum.
Çok doğru söylüyorsun. Evet, ulaşım konusunda Ankara çok avantajlı diğer şehirlere göre. Evet. İstanbul'a göre bakıldığı zaman evet yani toplu ulaşım ya da normal ulaşım olarak baktığın zaman saatlerin gidiyor. Bu da senin üretebilme yeteneğini azalttığını düşünüyorum ben. Yani
evet, evet,
trafik sıkıntısının açıkçası trafik sıkıntısını yaşamak istemiyorum. Ama Ankara'da bunu yaşamıyorum hala. Onu çok seviyorum ama yakın zamanda Ankara trafiği artmaya başladı. Umarım bunda
evet,
problem yaşamayız.
Eskişehir yolu biraz sıkıntı olmaya başladı.
Aynen öyle.
Toparlayacaktır diye düşünüyorum.
Umarım. Şimdi bu sana sorum şu. Bu işe başlamak için gerekenler, sıfırdan başlamak için ne yapma önerisi ya da ne yaptın? Ya ben biraz seni erken dönem incelediğim zaman yaptıklarını bir Heavy Sky adlı bir grup kurduğunu ve ondan öncesinde coverlar yaptığını gördüm. Bize bu hikayeyi anlatabilir misin? Bir ya da soruyu şöyle de değiştirebilirim. Ben müziğe başlamak istiyorum. Nasıl başlayabilirim? Nasıl kendimi tanıtabilirim?
Okey. Yani müziğe başlamak istemek şöyle. Müziği profesyonel olarak yapmak istiyorsan bir kere çok büyük bir karar vermen gerekiyor. Çünkü gerçekten çok kanlı bir yolculuk, çok terli bir yolculuk. Eğer ağlayacaksan birinci, ikinci senenin sonunda uyduruyorum. Vazgeçme eğilimlerin olabilecekse bunu kesinlikle önceden kestirmen gerekiyor. Çünkü çok büyük bir karar veriyorsun. Müziğin diğer profesyonel mesleklerden bu konuda bir farkı yok. Yani bir şey yapmak istiyorsan onu yine en iyi yapmak isteyeceksin. Ve müzikte ister istemez kendine güvenmen için bir kere çok iyi olman gerek. Çok açıkçası. Çok iyi olmaya çalışman gerekiyor. Şundan bahsetmiyorum yani ben çok iyiydim o yüzden oldu demek istemiyorum asla. Sürekli kendini geliştirebiliyor olman gerekiyor. Daha senden daha iyi gitar çalan bir çocuk olacak. Senden daha iyi şarkı söyleyen birileri olacak orada. Senin sürekli kendini çok güçlü tutman gerekiyor. Bu aslında vücut geliştirme gibi bence. Nasıl diyeyim? Sürekli aynı formda kalmaya çalışman gerekli ki sen daha aşağılara, daha gerilere gitme. Aynı zamanda bu sadece bir yarışma, rekabet anlamında demiyorum bunu. Yaptığın müziğe etkisi açısından da yani çok iyi çalacaksın, çok iyi yazacaksın, çok iyi söyleyeceksin ki o insanlara geçecek. Bir kere bu çok önemli. Onun dışında dediğim gibi hayal kırıklıkları yani çok zor bir sektör. Bu bütün dünyada böyle bu arada hani Amerika'da ve İngiltere'de hatta daha da sıkıntılı çünkü çok çok fazla iyi müzisyen var orada. Orası daha bile sıkıntılı bana kalırsa. Türkiye'de de Türkiye'nin sıkıntısı insanlar daha çok bildikleri şarkıları dinlemeye yönelecekler. Bu son 5-10 yılda Allah'tan işte Spotify gibi platformlar çıktı ki insanlar yeni müzikleri çok kolay keşfedebiliyor oldular. Ama Türkiye'de hala çok fazla bir cover etkisi var. Bunu yani kendim de çok fazla cover yapmış biri olarak söylüyorum. Bundan yavaş yavaş uzaklaşmaya çalıştım o yüzden son 4-5 senemde. Çünkü insanları kolaya da alıştırmış oluyorsun bir yerden sonra ve yeni şeyleri daha zor almaya başlıyorlar. Bunun gibi sıkıntılar var. Dediğim gibi yani enstrümanında çok iyi olacaksın. Çok çok iyi olmak için çok çalışıyor olacaksın. Bir sürü sıkıntı olacak. Mekanlardan para alamayacaksın işte özellikle ilk dönemlerde. Ben çok iyi hatırlıyorum çok fazla hayal kırıklığı içeren çok fazla hikayem var. Yani çok para kazanmak müzikten çok çok sonra olabilecek bir şey. Bir anda gelen şöhretlerin her zaman dünyada da böyledir. Bir anda çökebileceğini görürsünüz. Kesinlikle senin söylediğin çok doğruydu. Çok uzun bir yolculuk bu ve gerçekten bir anda olmuyor. İyi şeyler zaman alıyor her zaman. Müzik de bunun en büyük, nasıl diyeyim, yani en büyük göstergelerinden biri. Bu sözü çok doğrulayan bir sektör. Sabırlı olman gerekiyor. Sadece çalışmak da değil, çok sabırlı olman gerekiyor. Etrafa pozitif enerjiler sergilemen gerekiyor. Bence o da çok önemli. Yani çok iyi bir enstrümanist olabilirsiniz. Ama Türkiye'de bile tabii şimdi isim vermeyeyim ama bir sürü çok iyi enstrümanisten çok fazla nefret edildiğini çok fazla gördüm ben. Müzik piyasalarında özellikle. Çünkü müzik birazcık pozitif enerjiyle ilgili. Hatta ne birazcık? Çoğunlukla pozitif enerjiyle ilgili. Sen eğer iyi bir grup arkadaşı, iyi bir insan olamıyorsan sahnede ne kadar iyi olduğunun bir önemi yok. Yani çünkü bir yerden sonra kendini bitirip yok olup gidersin. Ne kadar iyi çaldığının bir önemi yok. Sen sonuçta sahnedeyken insanlarla bir iletişim halindesin. 3 nota daha eksik çalarsın ama insanların suratına bakıp gülümsersin. Ya da bir hata yaptığın zaman gülüp geçersin. O insanlar da çok pozitif bir şekilde sirayet eder. Asla müzik kusursuzluk demek değildir bence. Asla her gün aynı soloyu aynı şekilde çalmak değildir. Aynı şarkıyı aynı güzellikte söylemek değildir. Bazen kötü günler olur. Hayat gibidir yani. Eğer hayatın gerçeklerini yansıtamıyorsan o zaman o da yanlış. Yani müzik o kadar kusursuz bir eğilimle yapılmamalı bence. Kusursuz olmalı, harika olmalı, işte inanılmaz olmalı. Tam aksine müziği de güzel yapan şey o kusurlar. Böyle şeyler de söyleyebilirim. Ama konuştun değil mi?
Aa, yok estağfurullah. Kesinlikle kusur konusunda haklısın. Yani müziği yapan gerçekten kusurlar benim için de baktığın zaman. Yani evet. O kusurlar olmak zorunda. Hiçbir şey mükemmelliyetçi olamaz. Onluk olamaz. Benim aklıma takılan biraz önce dediğim gibi çok fazla hayal kırıklığı yaşadım dedim. Özellikle girişimciler ya da işte ürün pazarlamaya çalışan müzisyenler olsun çok fazla hayal kırıklığı yaşar. Ya da çok fazla kapılar kapanır. Yani bunu kendim ben de yaşadım. Bana biraz o hayatında biraz etkisi bulunan hayal kırıklığından bahsedebilir misin? Çünkü hayal kırıklıkları ve kaybetmişlikler bizi daha da ileriye taşıyor. Onlardan daha evet. Büyük tecrübeler kazanıyoruz. Birkaç tanesini hatırlayabildiklerini bizimle paylaşabilir misin?
Tabii. İlk sahne deneyimlerinden bahsedebilirim. 2011-2012, 18 yaşındaydım. Daha yeni reşit olduğum yıllardı. O yıllarda Sakarya'da barlarda çalıyorduk. Bir tane cover grubumuz vardı, Backtalk diye. O grupla mesela bence çok güzel şeyler çalıyorduk ama yani çok yeniydik, çok heyecanlıydık. Çok heyecanımız biraz panik tarafında da yansıyordu ve çok iyi gitmiyordu konserler genellikle. Çok para da kazanamıyorduk. Yani hatta hiç para kazanamıyorduk. Çünkü zaten gitar teli alıyorsun, oraya taksiyle gidip geliyorsun. Bitiyor para. Çok mekandan atıldık. Yani Sakarya'daki çoğu mekandan atıldık. Hani çünkü seyircimiz yoktu. Seyirci gelmiyordu. Mekanlar zaten çok fazla, onlar da dirayetli davranamıyorlar. Onlar da para kazanmak istiyor. Onları da anlamak gerekiyor. Tabii o yeni başlayan bir çocuk için büyük hayal kırıklıklarıydı onlar. Çok net hatırlıyorum. Çok gaza geldiğimi, bu konuda sinirlendiğimi hatırlıyorum zamanında. Sonra kendi müziğimi yapmaya daha fazla odaklanmaya başlamıştım. Bunun gibi bu hayal kırıklıklarını yaşamayan müzisyen yoktur zaten. Yani her konser asla kapalı gişe gitmiyor. Bütün büyük grupların da tarihlerine baktığımız zaman ilk konserleri her zaman 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bu şekilde gidiyor. Aklıma ilk gelen bu. Onun dışında bazen yaptığınız bir şarkı karşı tarafta beklediğiniz gibi sonuçlanmayabiliyor. Daha ileri seviyelerden bahsedeyim. Mesela bir üretici olduğunuzu düşünelim. Bir albüm çıkarıyorsunuz ve albümde çok inandığınız bir parça var. O parçanın sözleri karşı tarafa sizin hissettiğiniz gibi, düşünceleri karşı tarafa sizin hissettiğiniz gibi geçmeyebiliyor. Ve bu her zaman şarkı yeterince iyi olmadığı için değil de şartlar o şekilde geliştiği için olabiliyor. Örneğin albümler artık çok fazla dinlenmiyor değil mi? Herkes EP ya da single çıkarıyor. Çünkü çok kolay tüketilen bir şey haline geldi. Eğer çok albümün doğru. 8. parçasıysa düşündüğün parça, 8. parça çok iyi oldu bence. Çok çok insana geçecek falan. İnsana geçmeyebiliyor. Çünkü insanlar açıkçası seni ne kadar severlerse sevsinler, o albümü 8 parça aralıksız dinleyemeyebiliyorlar artık. Maalesef dikkatler çok dağılmaya başladı. Yani müzik dinlerken Instagram'dan bir bildirim geliyor, WhatsApp'ından biri yazıyor, televizyonda biri bir şey söylüyor, dışarıda uyduruyorum, araba korna sesi çıkarıyor. O kadar çok dikkatini dağıtabilecek şey var ki. Müzik öyle dinlenmiyor artık. Bunun gibi hayal kırıklıkları da yaşanabilir. Bir parça çok iyi olsa da istenen yere gitmeyebiliyor. Böyle de hayal kırıklıkları var. Yani ekonomik ve manevi, zaten başka ne olsun da. Bir sürü hayal kırıklıkları var müziğin içinde.
Yani çok haklısın ya. Özellikle insan dikkatin dağılması son yıllarda çok fazla arttı. Yani özellikle mesela bu karantina günlerinde insanlar ilk etapta şunu düşündü işte. Kendimi bulacağım, işte yeni işler peşine koşturacağım, yeni şeyler
yapacağım falan. Tamamen bullshit kesinlikle. Yani.
Yani kesinlikle ben yapmak istediğim çoğu şeyi yapamadım. Mesela karantina sürecinde hep aksadı, daha da aksadı. Yani bu dikkatimiz çok rahat dağılabiliyor. Dediğim gibi herhangi bir bildirim ya 15 dakikamızı, 20 dakikamızı, 1 saatimizi direkt götürebiliyor. Ya bu çok büyük bir dezavantaj.
Maalesef yani işte teknolojik gelişmeler, sosyal dijital platformlar, bunlar insanları ileriye götürüyor gibi gözükse de, öyle lanse edilse de, işte iletişim çağı, artık her şey çok kolay, artık zamanı çok iyi kullanabiliyoruz gibi lanse edilse de, bu öyle değil. Bence insanın tabiatı bu kadar hızlı olmaya bence müsait değil. Çok açıkçası. Ve bundandır ki zaten bazı ezeyanlara uğruyoruz. Değil mi? Dediğin gibi yani karantinanın ilk günlerinde işte hatta bazı ünlüler paylaştı ya hani işte kozamıza çekilelim, bu döneme koza diyelim falan. Abi öyle bir şey yok. Çünkü herkes işinden gücünden olduğu, işinden gücünden olmayanlar yeni bir düzene geçmeye çalıştılar. Ya bu dönemde oturacaksın, kendini düşüneceksin, kendini geliştireceksin. İnsan sosyal bir yaratık ve Into the Wild filmi çekiyor olsak tamam. Ama öyle bir şeyimiz de yok. Öyle bir durumumuz da yok. Kimsenin öyle bir cesareti ya da isteği de olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden dışarı çıkmak lazım. Konu buraya da gelmişken.
Aynen öyle. Biraz güneş görmek lazım. Biraz yürümek de lazım. Umarım en kısa sürede o günlere kavuşabileceğiz diye düşünüyorum. Şimdiki sorum Heavy Sky hakkında. Heavy Sky'ı ne zaman... Yani 2014 sıraları, yani 2013-2014 sıraları kurduğun diye anımsıyorum. Nasıl kurdun? Evet. Kimlerle kurdun? Nasıl karar verdin? Ve şu an Heavy Sky sanırsam deaktif durumda. Spotify'da baktığım zaman en son 2014 albümünü gördüm. Onu da anlatır mısın? Neden bu deaktif hale geçti?
Yani Heavy Sky benim bahsettiğim o cover grubundan arkadaşlarımla aslında iki tanesi yine benimle birlikteydi. Sadece bas gitaristimizi değiştirdik. O şekilde kurduk. Dediğim gibi o yaşadığım hayal kırıklıkları, benim barlarda yaşadığım hayal kırıklıkları ama rock müziğe karşı konulamaz şekilde devam eden tutkum benim Heavy Sky'ı kurmama neden olmuştu. Kendi İngilizce sözlü bestelerimi yapacaktım. Ben o dönem Ankara Üniversitesi'nde okuyordum bir taraftan. Ama Bir taraftan da bu hayaller yüzünden çok da okuyamıyordum doğrusunu istersen.
Tam da ben onu soracaktım. İkisini aynı anda götürebiliyor musun diyecektim.
Çok zor oldu. Yani götürebilen çok insan var. Çok fazla insan aslında bir yüksek öğretim mezunu ve aynı zamanda çok ünlü bir grupta çalıyor olabiliyorlar. Benim biraz hayatım o şekilde ilerlemedi sanıyorsam. Yani Ankara Üniversitesi'ndeki ilk yılımda zaten sürekli beste yapıyordum. Ondan sonra birkaç benim kişisel problemlerim de oldu yaşadığım. Bunlar tabii müzikte insanı yani çok fazla etkileyebiliyorlar. Çünkü bir taraftan o kişisel problemlere karşı sen müziğe tutunuyorsun. Ve geri kalan her şeyi salıyorsun. İşte müziğin böyle maalesef böyle bir boyutu da var. Hani işin girişimcilik kısmına gelirsek. Maalesef seni çok tutsak edebiliyor. Çünkü sana iyi gelen tek şey o olabiliyor öyle dönemlerde. Her neyse. Sonra yaklaşık 2 sene süren bir şarkı yazma süreci oldu. Grupla birlikte aranje ettik parçaları. Heviska ile birlikte. Sonra çok benim hala gurur duyduğum çok bence iyi bir Türkiye'de yapılabilecek çok en iyi İngilizce sözlü rock albümlerinden bir tanesini yaptık. Çok da güzel kitlelere ulaştı gerçekten. Yani bende çok çok fazla hatıraları var. Şu an beni dinleyen insanların aslında %70-%80'i bilmiyorlar Heviska'yı. Çünkü çok farklı bir tarzdı. Yani o çok 80'ler hard rock gibi bir tarzdı. Yine de biz yani bütün süreçlerden, bütün rock dönemlerinden etkilensek de en çok onu hatırlatıyordu. O dönem mesela o kadar fazla Heviska'ya karşı yüksektim ve o kadar yüksek düşüncelerim vardı ki o müziğe karşı. Gerçekten bunu yıllarca devam ettirebileceğimi düşünüyordum. Ama bakın işte hata 2, yani eğer bir şeyi ekonomik olarak devam ettirmek istiyorsanız kesinlikle işte duygusal süreçlerden de birazcık bence fedakarlık yapmanız gerekiyor. Yani dediğim gibi o müziğin işte sana hükmetmesi meselesi. Türkiye gibi bir ülkede İngilizce sözlü hard rock grubuyla para kazanabilmek yani bu imkansız bir şey. Hani 25-30 sene denersen araya Türkçe şarkılar koyarak tıpkı Pentagram'ın yaptığı gibi aslında.
Aynen öyle. Ben de tam o örneği söyleyecektim.
Evet. Yani Pentagram'da zaten biliyorsun hani Anatolia'dan sonra hep Türkçe şarkılar yaptılar çoğunlukla.
Evet öyle. Yani çünkü istenilen kitleye ulaşamadığını düşünüyorum. Yani
bazı gerçekler
Türkiye'de
var.
Türkiye'de biraz yani zor sonuçta, bu. Evet haklısın.
Çok çok ve inan 90'larda daha kolay mesela Dr. Skull diye bir grup var Ankaralı. Onlar tamamen İngilizce bestelerle çok güzel bir kitleye ulaşmışlar ama şu an insanlar daha fazla Türkçe müziğe hasretler. Çünkü İngilizcenin en iyisini zaten çok kolay şekilde dinleyebiliyorlar. Böyle bir durum var. Her neyse konuyu dağıtmayayım. Çok güzel dönemlerimiz geçti. Çok güzel konserler verdik. Türkiye'nin her yerinde konser verdik ki bence çok güzel bir başarıydı bu yani İngilizce sözlü bir rock grubu için. Çok her yerde de bizi seven insanlar oluyordu. Çok mutluluk vericiydi ama çok fazla sürdürülebilir durumda değildi. Bu sadece ekonomik sebeplerden dolayı değil. Yine bakın bir örnek girişimcilik kısmına. Eğer bir grubu yönetiyorsanız şunu unutmamanız gerekiyor. Tamam siz solistsiniz mesela uyduruyorum. Sen bir solist olarak bir grup yönetiyorsun. Sonuçta o gruptaki diğer insanların da aynı şekilde buna aynı katılımcılıkla yaklaşmaları gerekiyor. Ama yani bizim grubumuzda yani bunu asla kötü niyetle söylemiyorum ama aynı katılımcılığın sağlanamamasını sağlayan birçok sebep olmuştu. Yaş farkları, meslek farklılıkları gibi. Benim tek mesleğim buydu, müzisyenlikti ve yani bu çok zordu benim için. Sadece kendimin çaba gösteriyor olmam gereken zamanlar oldu. Dediğim gibi bunu asla gruptaki arkadaşlarımı kötüleyerek ya da işte yanımda olmadılar demek için söylemiyorum. Hala çok yakın arkadaşlarım ama bazı gerçekler var. Bazı hayat gerçekleri var. Bütün bunlar da tabii Heviska'yı güzel hatıralarla dondurmamıza neden oldu. Aynı zamanda ben Türkçe şarkı yazabilmeye başladım. Türkçe şarkı yazamıyordum o zamana kadar. Türkçe şarkı yazmaya başlayınca da Heviska'nın çözülmesi diyeyim daha kolay oldu benim için. Çünkü ben farklı bir yola gitmeye karar verdim. Kendi isim etrafında birleşen bir projeye. Bu şekilde oldu.
Evet tam da ben ona gelecektim. Yani yabancı müzikten Türkçe müziğe geçiş aşamasını soracaktım. İlk etaptaki şey artık Türkçe söz yazabiliyor olduğunu düşünmen diye düşünüyorum.
Evet.
Yani
evet,
bu Heviska'nın sonlarına doğru olan bir şey anladığım kadarıyla zaman skalası olarak. Sonra bu peki senin solo çalışmaların yani Batu Akdeniz projeleri ne zaman başladı? Heviska'dan kaç yıl sonra başlamaya başladı?
2017'de ben ilk Türkçe parçalarımı yazmaya başladım. Heviska'nın albümünden bir yıl sonraydı. 2018'de de Hayat Böyle çıktı. Artık şeyden de nasıl diyeyim yani Batu Akdeniz proje olarak da anılmasını mesela aslında istemiyorum. Çünkü artık bu benim için ana taraf oldu. Yani ben artık hani Elvisika'nın eski solisti Batu Akdeniz yeni projesiyle gibi değil de Elvisika'yı bir butik proje olarak geride kaldı benim için açıkçası. Yani ben şu an olduğum yolda daha kendimi rahat hissediyorum dürüst olmak gerekirse.
Anladım. Peki Heavy Sky'da hedef kitlesine ulaştığını söylemiştin. Birçok Türkiye'nin birçok yerinde konser verdikten sonra birçok hedef kitlesiyle kendini anlatabilme fırsatı mı bulmuştu? Peki senin son yaptığın işler yani son yaptığın müziklerle bunu yapabildiğini düşünüyor musun? Ya Spotify'da şu an yaklaşık olarak 200 bin aktif dinleyicin var. Bu büyük bir başarı.
Yani tabii ki Türkçe olmasının ve nasıl diyeyim bence daha radyo dostu bir tarz. Çünkü Heavy Sky kadar sert değil. Benim müziğim farklı çünkü Heavy Sky'dan, Heavy Sky'da yaptığımız şeyden. Daha fazla avantajı var. Yani sadece 1,5 yıldır Batu Akdeniz ismiyle bir şeyler yaptığımı düşünürsek bence çok güzel gidiyor şu an. Ben çok mutluyum gelen tepkilerden. Çokça da şarkı yazıyorum. Çok yapmak istediğim çok fazla şey var. Henüz yani Spotify'da aylık bugün 200 bin dinleyicim olabilir ama ben daha fazla bir nasıl diyeyim sayılarla açıklanamayacak bir şeyler istiyorum şu an. Çünkü ya benim rock müziğe karşı, rock'n'roll'a karşı çok fazla bir duygusal bağım var ve onun Türkiye'de tekrar çok güzel yerlere gelmesini isterim. Şu an çok güzel müzik yapan bir sürü arkadaşım var Türkiye'de. Ben de rock'n'roll'un ileride önemli temsilcilerinden biri olarak anılmak istiyorum. Yani Spotify'da bugün aylık 200 bin dinleyicin olur, yarın 500 bin olur, sonraki gün 1 milyon olur. Ya benim derdim daha çok daha kalıcı bir şeyler bırakabilmek açıkçası ve bunu 2020'lerde başarabilmeyi istiyorum.
Çok güzel bir hedef. Ve şey dedin, çok güzel geri dönükler oluyorum. Biz seninle görüşmeden önce Ekşi Sözlük'teki senin hakkındaki görüşleri okuduk. Yaklaşık 7 sayfa entry girilmiş. Ve biliyorsun şimdi Ekşi Sözlük'e direkt yani yermek istemiyorum ama genellikle insanlar beğenilmez. Yani mesela en basit Christopher Nolan'ı sinema direkt aklıma geldi. Çok başarılı bir yönetmen olarak görülür. Yani Christopher Nolan'ı yeren çok şey vardır orada. Entry vardır. Ama sana baktığımız zaman 7 sayfa entry'nin yaklaşık %90 seni övmüş. Yani bu çok büyük bir başarı. Yani eski zamanlar, Heavy Sky zamanından başlayarak sola çalışmalarına kadar işte genç yetenek kesinlikle şey yapılması lazım diyor. Bildirilmesi
yani
lazım.
Yani sağ olsunlar. Ne mutlu bana. Ekşi Sözlüğü ben takip ediyorum. Zaten gençliğimden beri yani zaten hala gencim gerçi. Kendim şey yapmayayım da. Çocukluğumdan beri takip ediyorum. Ya tabii değişiyor yani daha fazla kitleye ulaştıkça aslında o negatif entry'ler de artmaya başlıyor. Şu an hala ne olursa olsun yani aylık 200 bin kişi seni dinliyor da olsa bu büyüdükçe tabii ki negatif yorumlar da olacaktır. Yani çok sallamıyorum ben açıkçası ama pozitif yazanlar çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz.
Ya peki mesela negatif yorum okuduğun zaman ya acaba böyle mi diye düşünüyor musun?
Ya negatif yorum okumaya açıkçası çok alışkınım. Yıllardır. Ben yani 2012'den beri sürekli ya YouTube videosu ya işte başka bir şey ya albüm bu şekilde hep çalıştığım için ve hani ben yerli dinleyiciden de pozitif negatif yoruma çok alışkınım. Yabancı dinleyiciden de ve ben aslında birazcık kulağımı tersten tutmaya başlayan birisi olarak yani yabancı müzikte İngilizce rock müzik yaparak o şekilde başlayan bir serüvenim olduğu için bana açıkçası çok fazla dokunmuyor. Ha, bundan şu zaman korkmuştum. İlk Türkçe projemi ilk yayınladığım zaman gerçekten merak ediyordum nasıl yorum alacağını. Çünkü Heavy Sky dinleyen kitlenin bir kısmı için kesinlikle çok hoş olmayabilecek bir müzik tarzı denebilirdi. Yani sonuçta Heavy Sky dinleyen butik, uyduruyorum, her şehirde 200-300 kişi ama bunlar gerçekten işte heavy metalcı yani hard rockçı insanlar ve sonuçta ben yanlış biriyle doğru hikayede bayağı Daft Punk synthesizer'ları kullanmıştım. Yani bu onlar için ne yaptı ulan bu gibi bir tepkiye de neden olabilirdi. O zaman tabii biraz çekinmiştim. Yani bilmiyordum çünkü ne olacağını. Ama neyse ki tahminimin çok çok da üstünde çok pozitif yorumlar geldi. Yani negatif yorum şu an okuyorum. Tavırlarıma geliyor bazen. Nadiren işte. Yani şanslıyım ben. Kanalımın çok butik bir kitlesi var ama %97-98 like oranım var mesela. Da bu benim için çok değerli bir şey yani. Az ama öz çok güzel, ne kadar güzel. İnsanlar dinliyor, seviyorlar. Negatif geldiği zaman da tabii ki olacak yani bu. Yoksa çok plastik olur. Herkes beğenirse seni. Bence bir saçmalık vardır zaten.
Kesinlikle.
Ama gerçek.
Ya ama beğenilmemesi, negatif yorum nasıl yapılacağı da çok önemli. Yani ben bazen okuyorum. Bizim hakkımızda da oluyor. İşte mesela bir proje sunuyoruz. Bu proje olmaz. En basit. Ama mesela şunu diyebilirim. Bu projenin şöyle şöyle eksiklikleri var. Bakın şuraya düzeltebilir, yani şuraya geliştirirseniz çok daha büyük işler yapabilirsiniz diyen olmuyor. Evet. Yani bunun Serdar nice. Kuzuloğlu'nun bir anlattığı var diye hatırlıyorum. Türkiye'de işte gidiyorsun adamı anlatıyorsun. Adam projeyi öldürüyor. Yurt dışında gidiyorsun anlatıyorsun. Evet. Adam projeyi geliştiriyor. Öyle bir mantık var.
Evet, yani evet.
Yani çok nasıl doğru. Yorum yapacağımızı şey yapmamız lazım açıkçası. Eleştirel yorum tabii ki de olması lazım. Yani çünkü biz o eleştirel tabii. yorumlara bakarak kendimizi göremediğimiz hataları görebiliriz. Ama gidip saçma sapan bir şekilde yorum gördüğümüz zaman herkes üzüyor.
Yani ona yapabilecek bir şey yok. Maalesef ya insanlar ne haddini biliyorlar. Bir de işte sosyal platformlarda olduğu için hani belli bir nickin arkasına sığınıp yazabiliyor ama yani çok haklısın. Acayip doğru söylüyorsun ama maalesef insanlarda hani eleştirel bakıştan çok çoğu insan da dinliyor. Bu ne bok gibi işte. Bir de film kasmak için. Biliyorsun yani YouTube'da işte özellikle NetD'de vardır bu hani ilk yorum diye. Aynen. Yani hala ilk yorum olup ne oldu yani ilk yorumu yaptığında hani insanların öyle bir maalesef sosyal medyada bir övülme beklentileri de var. Hani yukarıda olma beklentileri de var. İşte yapabilecek çok fazla bir şey yok ona ya maalesef. Bütün dünyada böyle bu arada. İnan yani müzikal anlamda çok sert eleştiriler hep yabancı ülkelerde, yabancı grupların da başına geliyor. Hep öyle bir douchebag çıkıyor yani. Çok sert bir şey yazıp hiç bir şey katmadan sadece boktan bir şey yazıp anladın mı?
Ya aynen. Mesela ben genellikle YouTube'dan müzik dinlemeyi seviyorum. Evet. Spotify bir alt planda ya genellikle yorumlar okumayı çok severim. Yani ne demişler? Yani 10 yorumdan 8'i saçma. Mesela ilk yorum. Kesin 2012'de kalması gereken bir şey. 2012'de olmaması gereken bir şey. Hala 2020 olmuş ilk yorum muhabbeti. Yani sonra evet. Bu ne? Sonra konuşuyorlar.
Maalesef.
Mesela birisi yorum yapmış güzel yorum. Sen bunu nasıl beğenirsin diye altına yarım yapmış küfür etmiş. Ya Allah Allah diyorum. Sonra devam ediyor. Mesela Mozart'ın bir parçasını dinliyorum. Yani bir iş yapıyorum. Klasik müzik dinliyorum. Ya adam Beethoven'ı sövüyor. Lan niye Beethoven'ı sövüyorsun? Derdin
ya,
mi?
Ya evet abi çok acayip. Çok acayip. Yani bu NetD'de de çok fazla var. Ben işin müzik kısmından gelirsem NetD'de çok değerli gruplara, çok değerli müzisyenlere yani böyle inanılmaz kötü yorumlar gelebiliyor aşağıda. Bu ne? Tutmaz. Bilmem ne falan. Yani çok komik. Çok komik ama gerçekten yapabilecek bir şey yok. Maalesef platformlar işte sayı arttıkça platformlarda şeyde kalitede doğal olarak düşüyor. Seçilim çok azalıyor çünkü.
Doğru. Kesinlikle haklısın. Şimdi farklı bir konuya gelmek istiyorum. Müzikte reklamcılık.
Aha.
Viral. Yani bu etki son zamanlarda daha da arttı müziğin reklamcılığı konusunda. Bu konudaki hakkında görüşlerini merak ediyorum.
Yani müziğin promote edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben son dönemde. Özellikle kendi kendine müzik yapan insanlar tarafından özellikle. Yani çünkü o kadar fazla şey yayınlanıyor ki doğru bir şekilde yapılan bir reklamcılık çok fazla şey katabiliyor müziğe. Ama bunu asla sevimsiz insanların aşırı gözüne sokarcasına değil de daha sevimli şekillerde yapılması taraftarıyım ben. Yani bu nasıl olur? İşte çok basit bir örnek vereceğim. Dinleyip belki müziğini promote etmek isteyen arkadaşlar vardır. Ben de çalışan tarafı söyleyeceğim. Mesela Instagram'dan reklam vereceksiniz. Açıklama kısmından bahsediyorum. Yani açıklama kısmı işte daha pozitif, daha güzel cümleler içerebilir. Daha davet edici. Bunların, bu dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani her taraftan fırlamaktansa böyle bir şey kullanılabileceğini düşünüyorum. Onun dışında aklıma gelen tam olarak bir şey yok. Yani yeter ki hani çok fazla nasıl diyeyim ne çok abartacaksınız insanların gözüne sokmak için. Çok bunun için çırpındığınızı çok göstereceksiniz insanlara. Ne de çok umursamaz takılacaksınız eğer bunun reklamını yapmak istiyorsanız. Özellikle yeni başlayan arkadaşların tabii ki buna ihtiyaçları var. Ama şey de çok faydalı oluyor gerçekten organik bir dinleyici tayfası kazanabilmek için. Tamam reklam önemli olabilir, bir şeye çok inanıyorsunuzdur ve daha fazla insana ulaşması için verirsiniz. Ama şunun çok fazla avantajı var reklam dışında. Basın bültenleri, medya kitleri hazırlayıp bunları insanlara, indie dergilere, indie sitelere yollamak daha akıllıca bir reklam çeşidi. Spotify'da listesi olan insanlar var. Bu insanlara yollamak daha akıllıca. Yani her şey sen parayı ver ve algoritmaya güven şeklinde yapılmamalı bence.
Çok çok haklısın yani bu konuda. Yani benim de görüşlerim aynı düzlemde seninkiyle beraber. Yani müzikle reklamcılık biraz bazen karışabiliyor yani. YouTube'da falan görüyoruz. Özellikle YouTube'da evet. Görüyoruz. Yani işler karışabiliyor. Yani insan şaşırabiliyor bu durumda. Şimdi farklı bir konuya geleceğim. Aslında son konumuz diyebiliriz. Gelecek ve konser planlamaları hakkında konuşmak istiyorum. En son birkaç tane konser verdin Ankara'da. Bir tane sakatımı evet. Fırsatım olmuştu uzaktan da olsa. Şimdi biraz da onlardan bahsedebilir misin acaba? Şu koronavirüs belası bittikten sonra ne düşünüyorsun?
Benim yapmak istediğim bir turne vardı. Yavaş yavaş da açıklanmaya başlamıştı. Aslında totalde yanlış hatırlamıyorsam 7-8 tane konserim vardı koronadan önce yapılacak. Haziran'da mesela bir Konya konserim vardı, festival. Bunlar hiç daha önce gitmediğim, ilk defa gideceğim yerlerdi. Ama maalesef vurdu. Yani konserler koronadan sonra tabii ki başlayacak. Ama ben bunun bir anda olabileceğini düşünmüyorum. Yani Eylül, Ekim gibi aylarda çok açıkça konuşmak gerekirse bana birazcık aşırı olumlu, optimistik geliyor. Çok üzülerek söyleyeceğim bunu. Çünkü
maalesef.
Şey belli değil. Hiçbir şey belli değil. Umarım haksız çıkarım. Yani ikinci dalga falan diyorlar. Zaten bunun olduğunu görmek bile kabus. Bu olmasa bile bence Eylül'de pat diye hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza dönebileceğimizi ben düşünmüyorum çok açıkçası. Ben 2021'den önce bu işin tamamen eski düzene dönebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Ama döndükten sonra tabii ki çok fazla gitmek istediğim yer var. Ama her şeyden önce benim konserden önce şu an yapmak istediğim bir kült rock albümü var. Kesinlikle hani bu yıllarda yapılan en iyi rock albümlerinden bir tanesini yapmak istiyorum. Yani çok iddialı olabilir ama çok üzerinde düşündüğüm bir şey. Zaten onun üzerinde çalışıyorum bir süredir. Onu kaydedeceğim yazın. Önce bir onu bir yayınlamak istiyorum. Konserler zaten ondan sonra sıkça daha da fazla olur. Ama benim ilk aşamada düşündüğüm şey üretmek, daha fazla üretmek istiyorum ben. Artık EP olayından da çıkıp bir tane long play yapmak istiyorum.
Umarım yani, planların aksamaz diyelim. Çünkü çok güzel planlar çok ve yani bunları dinlediğim zaman heyecanlandım. Yani o rock albümünü, EP formatını dinlemek için sabırsızlanıyorum.
Çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
Şimdi benim açıkçası sorularım bu kadar. Peki senin eklemek istediklerin ve konuşmak istediğin herhangi bir şey ya da şunu da konuşabiliriz dediğin bir şey var mı?
Ben şöyle söyleyeceğim. Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok nefis bir yayındı. Çok keyif aldım ben de konuşurken. Şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi özellikle müzik yapmak isteyen arkadaşlara bunu tekrar hatırlatacağım. Yani çok fazla hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu bir şirket gibi bir ofis işi değildir. Her gün üstünüze kıyafetlerinizi giyip gittiğiniz bir yer değil. Sabah 8, akşam 5 bir şey değil. Akşam 5'ten sonra sorumluluklarınızın bittiği bir şey değil. Bu her an sizi çok yakından takip eden bir duygudur müzik. Bunu seçecekseniz dediğim gibi bunu gerçekten öncelikle bir, çok istediğinizden emin olun. İki, bunun bedelini ödeyebileceğinizden emin olun. Bu çok çok önemli. Üç, yeterince iyi olduğunuzdan emin olun. Kendinize karşı dürüst olun. Dört de hata yaptığınız zaman kendinize çok fazla işkence etmeyeceğinizden ve bunun da bir keyif olduğundan emin olun. Bunları unutmazsanız yapabilirsiniz. Ki inşallah, ya umuyorum bunu dinleyen bir tane bile arkadaşa ilham olabilirse bu konuşma ne mutlu bana. Ben çok mutlu oluyorum. Öyle arkadaşlar oluyor. 3, 5, 10 hiç önemli değil. Hani abi işte çok motive ediyorsun beni diye. Ben bunları söyleyeceğim. Müzisyenlerin hayatı dışarıdan çok güllük gülistanlık gözükür. Hiçbirimiz Instagram'a bir post attığımızda of hayat çok kötü, nefret ediyorum. Zaten son şarkı da çok az dinlendi. Hepinizden tiksiniyorum yazmaz, tamam mı? Bunu kesinlikle. Siz de bu noktaya geleceksiniz. Zannetmeyin ki biz hayatı çok böyle anlamsız, ütopik bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Tam aksine belki çok daha sert düşüyoruz yere. Çünkü ilişkilerimizde bile insanlar bizi bu şekilde kabul etmek istemeyebiliyorlar. Çünkü melankoliktir müzisyen. Her zaman bu böyle. Sanatçı genel olarak öyledir. Yani hatta artık bence bütün dünya öyle. Sanatçıları siz düşünün. O yüzden bunun bir bedeli var. Hani bu bedeli ödeyebileceğinizi düşünüyorsanız lütfen önden buyurun. Yani çok çok güzel şeyler yapın. Bu ülkenin, dünyanın güzel eserlere çok fazla ihtiyacı var. Ama bunun hem pozitif hem de negatif çok fazla bedeli olduğunu da unutmamalı diye düşünüyorum sözlerimi bitirirken.
Yani çok güzel bir kapanış yaptın. Yani her şeyi toparlayan ve dinleyicilerin içine, ruhuna dokunabilecek bir kapanış yaptığını düşünüyorum. Yani ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Dinleyen arkadaşlara da dinlediği için teşekkür edelim. Diğer podcast'te görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.